Esler kitabının 6. bölümüne geldik. Bir kral gece uyuyamadığında ne olur? O gece kralın uykusu kaçtı diyor Esler 6. bölüm 1. ayette. Tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu. Şimdi kralın uyuyamaması küçük bir şey gibi görünmektedir. Ama Tanrı küçük şeyleri kullanır. Ayrıca kralın birçok uykusuz gece geçirdiği düşüncesindeyim. Tacı giyen baş ağırdır diye bir söz vardır. Kralın hayatının tehlikede olduğunu hissettiği geceler olduğundan eminim. Ama kralın uyuyamadığı bu gece imparatorluk tarihindeki en önemli geceydi. Çünkü Ester kitabının dönüm noktasıdır. Tanrı'nın programını gerçekleştirmek için nasıl küçük şeyleri kullandığına hiç dikkat ettiniz mi? Yıllar önce Mısır'da Firavun'un kızı Nil nehrinde bebek Musa'yı bulduğunda Tanrı bir kadının kalbiyle bir bebeğin ağlayışını bir araya getirmişti. Bununla bir ulusun kaderini değiştirmişti. Şuşan sarayında görünürde önemsiz bir şey olmuştu. Kral yatamıyordu, uyuyamıyordu. Bunun üzerine hizmetkarlarından kendisine krallığın ilginç olmayan kayıtlarını getirmelerini istedi. Bunlar kralın önünde okunacaktı. Belli ki bu kayıtların okunması uyku getiriyordu. Bunlar kralın uyku ilacı gibiydiler. Can alıcı an gelmişti ve şimdi Tanrı'nın elinin harekete geçmeye başlayışını göreceğiz. Bu kayıtları okuması üzere bir hizmetkar görevlendirildi. Çirkin konuşmak istemiyorum ama benim için dünyadaki en sıkıcı şey toplantı kayıtlarının okunmasıdır. Siz hiç ilginç olan toplantı kayıtları duydunuz mu? Ben hiç duymadım. Birçok yönetim kurulunda yer aldım ve çıkabileceğim her yönetim kurulundan çıktım çünkü toplantı kayıtlarını dinlemekten hoşlanmıyorum. Gerçekten de çok boş şeylerle, yüzeysel şeylerle uğraşılmaktadır. Kısacası can sıkıcıdırlar. Kral uyuyamadığı gecelerde toplantı kayıtlarını getirin, onları yeniden okuyalım derdi. Çok geçmeden kral uyuyakalırdı. O gece hizmetkarlar kayıtlarda belirli bir yeri açmış bulundular. Açmış bulundular mı dedim. Küçük şeyler üst üste gelip Tanrı'nın insansal durumlardaki elini göstermeye başlıyorlar. Tanrı hareket ediyor. Her şeyin üzerinde egemen oluyor Tanrı. Ester'in kraliçe olması bir rastlantı değildir. Kendisini krala sunması ve kralın gözünde lütuf bulması bir rastlantı değildir. Kralın onun ziyafet davetini kabul etmesi bir rastlantı değildir. Şimdi uyuyamadığında hizmetkarların belirli bir yerden okumaya başlaması da bir rastlantı değildir. Kayıtlar, kral Ahasveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ediyordu. Ester 6. bölüm 2 ve 3. ayetlerde böyle okuyoruz. Sonra kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan Biktan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekai ele vermişti. Kral, bu yaptıklarından dolayı Mordekai nasıl onurlandırıldı, ona ne ödül verildi diye sordu. Hizmetkarlar, onun için hiçbir şey yapılmadı diye yanıt verdiler. Şimdi mafyadan söz ediyorsunuz. Bu iki adam zamanın mafyasındaydılar. Mordekai bu iki adamın planlarına kulak misafiri olmuştu. Bu plan Pers İmparatorluğu'yla bağlantılı olarak aklımıza gelen, kralı hançerlemek hakkında fısıldayarak konuşan sütunların arkasındaki gölgeli karakterlerin planlarındandı. Mordekai durumu Ester'e haber vermiş ve Ester de krala bildirmişti. Bu olay krallığın kayıtlarına geçmişti. Hizmetkar bunu okuduğunda kral bir anlığına dikkat kesildi. Yatağında oturup, bu arada orada okumadın yoksa okudun da ben mi duymadım? Mordekai adlı bu adam bir mükafat aldı mı diye soruyor. Hizmetkar kayıtlara bakıp hayır, ödüllendirilmedi dedi. Kral, benim hayatımı kurtaran bu adam kurtarılmalıdır diye yanıt verdi. Sonra sarayda bütün bunlar olup biterken birisi dış kapıyı çalar. Kral avluda kim var diye sordu. O sırada Haman sarayın dış avlusuna yeni girmişti. Kraldan hazırlattığı dar ağacına Mordekai'nin asılmasını isteyecekti. Hizmetkarlar krala Haman avluda bekliyor dediler. Kral buraya gelsin dedi. Haman içeri girince kral ona kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı diye sordu. Tabii ki bu adam hemen kral beni onurlandıracak. Yani kral benden başka kimi onurlandırmak isteyecek ki diye düşünen Haman şu yanıtı verdi. Kral onurlandırmak istediği kişi için kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirir, giysiyi ve atı en üst yöneticilerden birine verir. O da kralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirir. Önden giderek kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır diye bağırır. Ester 6. bölüm 4-9 ayetleri böyle diyor. Kral tam Mordekai'nin hayatını kurtardığı için hiç ödüllendirilmediğini öğrendiğinde Haman saraya giriyor. Kral sarayda kim var diye soruyor. Gelen Haman'dır. O pek iyi uyumamıştır. Haman Mordekai'yi öldürtmek istiyor. Mordekai'yi onun için hazırladığı dar ağacını asmak için kraldan izin istemeye gelmiştir. Belli ki Haman istediği zaman kralın huzuruna çıkma ayrıcalığına sahipti. Haman içeri girdiğinde kral olup bitenleri anlatmadan onu konuşmanın içine soktu. Haman Mordekai'nin canını almak için izin istemeye gelmişti ama aynı anda da kral onu ödüllendirmeye hazırdı. Kendisi böyle düşünüyordu. Bu durumlar Tanrı'nın sağlayışını göstermektedirler değerli dostum. Tanrı gölgelerde kendisine ait olanları gözlemektedir. Bu insanlar Tanrı'nın isteğinin dışındadırlar. Tanrı'nın olmalarını istediği yerden çok uzakta oldukları halde yine de Tanrı'nın direkt yol gösterimi altındadırlar. Tanrı'nın yapmış olduğu bütün bu şeyler birer rastlantı sonucu olamazdı. Haman kralın huzuruna çıktığında kralın onurlandırmak istediği adama ne yapılmalı sorusuyla karşılaşıyor. Haman kralın kendisinden söz ettiğini düşünmüştü. Ne de olsa başbakan yapılmıştı. Kendisine kralın yüzüğü verilmişti. Bunun için belirli bir miktar para ödemiş olduğu doğruydu ama Yahudi halkını tümüyle yok etme iznini almıştı ve krallıkta kralın onurlandırmaktan hoşnut olacağını düşündüğü başka birisi kesinlikle yoktu. Ama kral aslında Mordekai'yi düşünüyordu. Haman'ın gerçek yüzü bu yanıtla ortaya konulmuştur. Yüreğindekini sizin de görebildiğinizden eminim. Haman'ın gözü tahtaydı. Doğru zaman gelince kralı yok etme niyetindeydi. Zaten Pers kralının öyküleri hep böyleydi. Bir adamın uzun süre tahta kalması zordu. İsrail'in tarihinde de bile bir ve ikinci krallarda kaydedilmiş olduğu üzere bazı kralların ne kadar kısa bir süre tahta olduklarını görmek trajik olmasaydı komik olurdu. Bazıları sadece 2 ay tahta kalabilmişlerdi. Bir kral tahta oturup etrafına bakındığında kimin dost, kimin düşman olduğunu bilemezdi. Bunu bilemezdi çünkü yükseltilen herhangi bir adam kendisi kral olsun diye onu ödüllendirmeye çalışabilirdi. Haman'ın yüreğinde de bunun olduğu belliydi. Haman, kral benden çok kimi onurlandırmayı isteyebilir ki diye düşünüyordu. Bana kralın giysisi giydirilsin, tacı benim başıma koyulsun. Kralın atına bineyim, ben sokaklardan geçerken önümden bir tellal koşsun diye düşünüyordu. Ne yapıyor? Haman halkı taç ve giysinin kendisi olacağı günü hazırlıyor. Ben kralın bu tür bir şeyi beklediği düşüncesindeyim. Çünkü Haman'ın kesinlikle Mordekai değil kendisini düşündüğünü anlamıştı. Kral Haman'a hemen git dedi, giysiyle ata al ve söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekai için yap. Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme. Ester 6 ayet 10. Eyvah! Haman yandı. Haman'dan kraliyet giysilerini Mordekai'ye giydirmek, onu kralın atına oturtmak ve onu sokaklardan kralın onurlandırmaktan hoşlandığı adama bunlar yapılır diye bağırarak geçirmekten daha zor, daha alçaltıcı ya da daha tatsız bir şey istenemezdi. Ona bu onuru vermek Haman için anlatılamayacak derecede küçük düşürücü bir şeydi. Çünkü Haman Mordekai'dan nefret ediyordu. Şimdi Mordekai'yi onurlandırması, onu gezdirmesi gerekir. Böylece Haman giysiyi ve atı aldı, Mordekai'yi giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır diye bağırıyordu diyor Ester 6. bölüm 11. ayette. Haman adındaki bu adam Mordekai'yi sokaklarda onurlu bir şekilde gezdirmek yerine dar ağacında asmayı tasarlamıştı. Kendi kazdığı kuyuya düşmüştü. Haman'ın o anki alçaltılışı anlatılabilir gibi değildi. Mordekai önünde eğilmeyen adamı atın üzerinde sokaklarda gezdirirken hissettiklerini düşünebiliyor musunuz? Neler hissettiklerini bir düşünün. Nefret ediyor. Onu öldürtmek, ortadan kaldırmak için elinden ne geldiyse onu yaptı. Ama şimdi Mordekai'yi gezdiriyor. Evet, onu asmak için 23 metre boyunda bir dar ağacı hazırlamıştı. Ama şimdi sokaklarda Mordekai'yi gezdiriyor ve onu yüceltiyor. Sonra Mordekai saray kapısına döndü. Haman ise utanç içerisinde başını örterek çabucak evine gitti. Başına gelenleri karısı Zereş'e ve bütün dostlarına anlattı. Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler. Önünde gerilemeye başladığın Mordekai Yahudi soyundansa ona gücün yetmeyecek. Önünde yok olup gideceksin. Onlar daha konuşurken kralın harem ağaları gelip Haman'ı apar topar Ester'in vereceği şölene götürdüler. Ester 6. bölüm 12-14 ayetler arası. Sonunda bu iş bitmişti. Mordekai sarayın kapısına dönmüştü. Ama Haman yas tutarken ve başı kapalı olaraktan aceleyle evine gitmişti. Utanç ötesi utanç yaşıyordu. Karısına ve dostlarına olup biten her şeyi anlattı. Zereş, yani Haman'ın eşi Zereş, çok hoş bir eşti. Sizce öyle değil mi? Dar ağacı hazırlanmasını önermişti. Yani Haman'ın karısı Zereş, Mordekai'yi assın diye dar ağacını önermişti. Şimdi Haman'a sana söylemiştim, düşmeye başlıyorsun diyor. Karınız ve dostlarınızın yarın büyük bir ihtimalle son gününüz olacağını söylemeleri çok rahatlatıcı bir şey değil, değil mi? Her şey çok çabuk olup bitmekte. Haman evine gidip karısı ve bilgelerine olup bitenleri anlatır anlatmaz kapı çalınıyor. Kralın hizmetkarları Haman'a gitmeyi vaat ettiği ziyafetin hazır olduğunu bildiriyorlar. Hatırlayacağınız üzere bu akşam yemeğine gitmeyi istemiş ve kraliçenin ziyafetine katılmak üzere kralla beraber sadece kendisini çağırdığından ötürü övülmüştü. Gitmeyi istediği ziyafete geç kalacaktı ama olaylar o kadar çabuk gelişiyordu ki onlara ayak uyduramıyordu. Durumlar onun aleyhine dönmeye başlıyordu. Durumlar hakkında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü Tanrı her şeyin üzerinde egemen ve Haman'ın tuzağının başarıya ulaşmamasını sağlıyor. Haman başkalarını yok etmek için, Yahudi halkını yok etmek için bir kuyu kazdı ama oraya kendisi düştü. Böylece kral ve Haman kraliçe Ester'in şölenine gittiler. O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu. İsteğin nedir kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak diye okuyoruz Ester kitabının 7. bölümün 1 ve 2. ayetlerde. Haman ziyarete içinde karışık hisler olaraktan gitti. Kraliçenin kendisini akşam yemeğine davet etmesinden ötürü çok mutluydu ama Mordekai'ye verilen onurdan ötürü hala kendini alçalmış hissediyordu. Ben Haman'ın neden Mordekai'nin onurlandırılıp kendisinin atlandığını tam olarak anlamadığı düşüncesindeyim. Ester şimdi ikinci günden sonra krala yüreğinde olanı söylemek için yeterli cesareti topluyor. Bunu daha önce yapamamıştı ama biraz sinirli olsa da şimdi hazır. Kral kraliçeye bir kez daha aynı öneriyi tekrarlıyor. Kraliçe Ester, isteğin ne? Söyle, sana verilecek diyor. Ona bir kez daha krallığının yarısına kadarını sunuyor. Bu, kralın kraliçeye isteğini bildirmesini üçüncü söyleyişidir. Kraliçe Ester şöyle yanıt verdi. Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir. Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsaydık, sesimi çıkartmazdım. Böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı. Ester konuştuğunda bildirdiği şey korkutucu bir şeydi. Hem kral ve hem de Haman şaşırmıştı. Çünkü ikisi de onun hangi ulustan olduğunu bilmiyorlardı. İsteği kendisinin ve halkının canlarının bağışlanmasıydı. Amcası Mordekai onu güzellik yarışmasına soktuğunda ona milliyetini söylememesini, Yahudi olduğunu bildirmemesini söylemişti. Bu yüzden bütün bu zaman boyunca bu gerçeği saklamıştı. Hatırlayacağınız gibi Haman kraldan krallıktaki bütün Yahudilerin yok edilmesi üzere bir buyruk almıştı. Kraliçenin Yahudi olduğunu bilmiyordu. Şimdi kraliçe kendini halkıyla özdeşleştiriyor. Şimdiye kadar Yahudi olduğunun bile bilinmesini istemezken, şimdi mahkum edilmiş halkının yanında yerini alıyor. O zaman da böyle bir şey yapması, kendini aynı zamanda dini ve tanrısıyla da özdeşleştirmesiydi. Çünkü bütün bunlar el eleydiler. Krala, kral bundan büyük bir zarar edecek olduğu halde eğer sadece köle olarak satılacak olsaydık sesimi çıkartmazdım ama sorun bu değil. Belirli bir günde öldürüleceğiz diyor. Bir halk olarak Yahudilere ihanet edildiğini ve yok edileceklerini bilmesini istiyordu. Kral tamamen şaşırmıştı. Kraliçeyi öldürmeye çalışmaya kim cüret edebilirdi? Ve onun halkını yok etmeye çalışmaya kim cüret edebilirdi? Ester'in yanıtı kralın ummadığı kadar büyük bir şoktu. Kraliçe ve halkı öleceklerdi. Kral Ahasveroş kraliçe Ester'e böyle bir şeyi yapmaya cesaret eden kim? Nerede bu adam diye sordu. Ester 7 ayet 5. Kral şaşırmıştı, şok olmuştu. Krallığında böyle bir şey olabileceği aklına bile gelmemişti. Belli ki daha katliamı yapılacak halkın kim olduğunu bile bilmiyor. Bu adamın insan hayatına ne kadar az değer verdiği belliydi. Xerxes'in Yunanistan'a karşı savaşı hakkında tarihi karıştırırsanız insanları nasıl kullanıp attığını öğrenirsiniz. Bu savaşta binlerce adam kaybetti ve bu onu biraz olsun rahatsız etmedi. O zamanlarda insan hayatı çok ucuzdu. Şimdi onu rahatsız eden şey bu halkın Ester'in halkı olmasıdır. Kraliçesi ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun üzerine kral kim o, nerede? Kim böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir diyor. Ben Haman'ın olup bitenleri hala anlamadığını düşünüyorum. İsrail ulusunu yok edecek buyruğun kraliçeyi etkileyeceğini bilmiyordu. Onun Yahudi olduğunu bilmiyordu. Ziyafet sofrasında bir kanepeye uzanmış, başbakan olarak bir kralın güveniyle yemek yiyordu. Ahasveroş bu planı kimin yaptığını sordu. Ve Ester şimdi cesaretini ortaya koyuyor. Kralın sorusunu yanıtlayarak hayatını tehlikeye atıyor. Ester, düşmanımız, hasmımız işte bu kötü Haman'dır dedi. Haman, kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı diyor 6. ayet. Haman'ın buna verecek bir yanıtı yok. Ester'in Yahudi olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor. Tanrı kulislerde hareket etmektedir. Tanrı kendisine ait olanları gözetmektedir, onları korumaktadır. Hiçbir güç Tanrı tasarısını, vaadini yok edemez. Tanrı'nın kayrası, inayeti kendisine bağlı olanları koruyacak ve bereketleyecektir. Tanrı'nın vaatleri dostum sağlamdır ve yerine gelecektir. Tanrı'nın sapladığı zamanda. Kral olayların bu şekilde gelişmesinden ötürü o denli şaşırmıştı ki ziyafet sofrasını terk edip bahçeye çıkar. Ne de olsa kendisi de belirli bir dereceye kadar işin içindedir. Bu yüzden bu konuyu düşünmek üzere dışarıya çıkar. Kral öfkeyle içki masasından kalkarak sarayın bahçesine çıktı. Haman ise kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek için içeride kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı diyor 7. ayet. Kralın olayların üzerinde düşünmesi gerekiyordu. Haman'ın böyle bir şey yapabileceğine bir türlü inanamıyordu. Ama kraliçe Haman'dan ötürü kendisine yalvarmış ve hayatının bağışlanmasını istemişti. Kraliçesine inanıyordu. Kralın Ester'in durumu ve güvendiği öğütçüsü ve başbakanı Haman hakkında doğru bir şekilde düşünebilmek için yatışması gerekiyordu. Kral bahçede dolaşırken Haman, kraliçe Ester'den hayatını bağışlamasını istemek için ayağa kalktı. Başkalarının öldürülmesini isterken, çok istekli olan bu adam şimdi bir köle gibi olmuştur. Kraliçenin ayaklarının dibinde yaltaklanmaktadır. Kralın bu olayı geçiştirmeyeceğini ve başına mutlaka bir felaket geleceğinin bilincindedir. Tek umudunun kraliçe olduğunu bilmektedir. Korkudan deliye dönmüştür. Bunun üzerine diz çöküp korkak bir şekilde hayatını bağışlaması için yalvarmaya başlar. Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce Haman'ı Ester'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve bu adam sarayda gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler diyor Ester 7 ayet 8'de. Haman hayatının bağışlanmasını isterken hiçbir yere varamadığını görüyor. Yaptığı kötülükten ötürü cezalandırılacağını biliyordu. Bu yüzden çılgınlığında kraliçenin uzanmış olduğu kanepeye kapanmıştı. O zamanlarda kanepelere uzanarak yemek yemenin adet olduğunu hatırlayacaksınız. Bu sırada kral geri döndü ve Haman'la kraliçeyi görünce bir de benim evimde kraliçeyi zorlamaya mı kalkıyor dedi. Haman korkak bir olduğundan dehşet içinde kanepeyi tırmalıyordu. Korkudan kendinden geçmişti kral. Bu adam benim kraliçeme tırnaklarını geçirmiş ne yapıyor diyor. Kral Ahasveros'un bir buyruk çıkarmasına bile gerek olmadığına dikkat edin. Bahçeden yeni gelmişti. Olup bitenleri gördü. Bu sözleri söyledi ve etrafta duranlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Hizmetkarların kral konuşana kadar kıpırdamamaları ilginçtir. Sadece orada durmuş seyrediyorlardı. Kraliçe henüz yardım istememişti. Yardım isteyebilmek için fazlasıyla korkmuştu. Ama kral konuştuğunda o iri yarı adamları ileriye çıkıp Haman'ı aldılar. Onu sadece muhafızlara teslim etmekle kalmadılar, aynı zamanda evinde hapsettiler. Krala hizmet eden harem ağalarından biri olan Harvona şöyle dedi. Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekai için Haman'ın hazırlattığı 50 arşın yaklaşık 23 metre yüksekliğindeki dar ağacı Haman'ın evinin önünde hazır duruyor. Kral, Haman o dar ağacına asılsın diye buyurdu. Böylece Haman, Mordekai için hazırlattığı dar ağacına asıldı. Kralın öfkesi de yatıştı. Haman ne yaptı? Kendi kazdığı kuyuya düştü. Kral hiç vakit kaybetmedi. O sadece tutuklayan polis değil, aynı zamanda da anayasa mahkemesiydi. Haman aynı gece Mordekai için yaptırdığı dar ağacında öldü. Bu, Tanrı sözünden akan bir vahidir. Pavlos, Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette kandırılmayın. Tanrı'yla alay edilmez diyor. Herkes ne ekerse onu biçecektir. Haman'ın masum birini asmak için hazırlattığı dar ağacında kendisinin ölmesi ilginç değil midir? Pavlos kendi hayatında bu yasanın gerçekleşmesi hakkında çok şey biliyordu. Belli ki Stefanos'un taşlanması buyruğunu veren kişi oydu. Çünkü giysilerini onun önüne koymuşlardı. Emirleri elçi Pavlos veriyordu. O zaman elçi değildi. Ama yaptığı yanına kar kalmadı. Sonra iman etti, Mesih'e geldi ve günahları bağışlandı diyebilirsiniz. Evet, günahları bağışlanmıştı. Ancak ekilenler her zaman biçilir. Pavlos'un bir hasadı olacaktı ve ektiği tohum yeşerdi. İlk müjde yolculuğunda Galatyalıların ülkesine gitti ve Listra'ya vardı ve orada onu taşladılar. Onu orada bırakıp gitmeleri sadece öldüğünü sandıklarından ötürüdür. Elçi Pavlos, insan ne ekerse onu biçer sözünün gerçekliğini yaşamıştı. Haman adlı adam da aynı şeyi yaşamaktadır. Bunu zor deneyimlerle öğrendi. Bir ziyafete gitmiş, kravatlı girilmesi gerektiğini öğrenmiş ve asılmıştı. Mezmur 37, 35, 36'da kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak sallıyordu. Geçip gitti, yok oldu, aradım bulunmaz oldu der. Mezmur yazarının söyledikleri ilginçtir. Bu sözlere kulak verin. Küçük adam, istediklerini yapabilirsin. İstersen kötü bir adam olabilirsin. Tanrı'nın senin için planı ve amacına karşı hareket edebilirsin ama Tanrı'yı yenilgiye uğratamazsın. Haman için de aynen böyle olmuştu. Sizler ve ben günahkarlar olarak Tanrı'nın önünde suçlu bir şekilde duruyoruz. Bizler de bir Haman'ın cezasını hak ettik. Siz, ben hiçbir zaman böyle bir suç işlemedim diyebilirsiniz. Sizin böyle bir şey yaptığınızı kim söyledi? Ama sizde de onda olan aynı insansal dua vardır ki bu Tanrı'ya karşı asiliktir ve bu Tanrı'ya karşı olmaktır. Ve bu şekilde günahlarınızda ölürken Mesih sizin için öldü, sizin çarmıhtaki yerinizi aldı. Dostum, eğer ona güvenirseniz sizin kurtarıcınız olur İsa Mesih.